Şimdi Elçiler kitabı 8. bölüm ve 26. ayet. Ve bu Tanrı'nın sözü. O zaman dinliyoruz, dikkate alıyoruz ve kendi hayatlarımızla da uyguluyoruz. Tamam mı? Şimdi bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git. Wow. Melek geldi, adamla konuştu. Wow. Okay. Filipus da kalkıp gitti. Tabii ki de. Giderken İtiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam İtiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş Peygamber Yaşaya'nın kitabını okuyordu. O zaman kimdi bu adam, bu hadım? İtiyopyalı ve çok güçlü, çok büyük bir adamdı. Yani kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Ki İtiyopya çok zengin bir kraliçeydi. O zaman çok büyük bir vezir, çok önemli bir adam. Ama aynı zamanda onun hayatında bir boşluk vardı, bir eksiklik duygusu vardı. Yani sen zengin olabilirsin, güçlü olabilirsin, önemli olabilirsin de yine de senin yüreğinin derinliklerinde böyle bir eksiklik duygusu olabilir. Bu adam da vardı. O yüzden Kudüs'e gitti. Yani hacca gitti. Bir tapınak görmek istedi. Yani Rab'be tapınmaya gitmişti diğer yazılıyor. Tamam mı? Ve bu bayağı pahalı ve bayağı uzun bir yolculuktu. At arabasıyla İtiyopya'dan Kudüs'e gitmek. Yani inanılmaz büyük, tehlikeli ve zor bir yoldu. Çölden geçerek. Ama oraya gitmişti. Çünkü bir arayış içindeydi bu adam. Halbuki ne yazık ki Kudüs Tapınağı olan ziyareti onu hayal kırıklığına uğratmış olmalıydı. İki sebepten dolayı bu adam tapınağa girememişti. Birinci sebep de yabancı olması. Yahudiler için bu çok önemliydi. Sadece Yahudiler tapınağın içine girebilir. Tanrı'nın varlığına girebilir. O zaman bu adam bütün ta Kudüs'e kadar gitmiş. Sonra orada duran bir asker var. Hayır, giremezsin. Neden? Çünkü yabancısın. Tapınağın dış bir avlusu vardı. Tamam, biz geçen hafta Kadıköy'deki avluya gittik ya yemeği için. Yani o küçük bir avlu gibi. Yabancılar için. Ona Yahudi olmayanların avlusu dendi. Adam oraya girebilir sadece. Orada kurban kesebilir. Orada dua okuyabilir. Ama Tanrı'nın varlığına giremez. Birinci sebep bu. Yabancı. İkinci sebep hadımdı. Şimdi Yahudi yasasına göre yasa tekrarı kitabından gördüğümüz gibi erkeklik bezi ezilmiş ya da erkeklik organı kesilmiş kişi Rab'in topluluğuna girmeyecek diye bir yasa vardı. O zaman hadım olması da ona bir engel oldu. Tanrı'nın varlığına giremez bu adam. Yani ta oraya kadar gitmiş ama iki sebepten dolayı Tanrı'nın varlığına girememiş. Ama ne yazık ki bu adam bunun hakkında hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bunları değiştiremiyor. Etiyopyalı. Yani ama onu değiştiremiyor ki. Yani yeni pasport alacak, artık değilim diye bir şey yok. Ve hadım. Yani böyle bir ameliyat yok ki bunu değiştirebilsin diye. O zaman çok mutsuz. Oraya gitmiş, arayış içinde Tanrı istiyor. Gerçek Tanrı'yı görmek, bulmak istiyor. Ama kendisinden mevcut olan iki problemden dolayı Tanrı'yı bulamıyor. Tanrı'nın muhteşem o varlığına çıkamıyor. Ne yapacak peki? O zaman hayal kırıklığı ve umutsuzluk ve çaresizlik içinde memleketine dönecek bu adam. Daha da pahalı olarak bunu görüyoruz ki yani kutsal yasayı okuyor, Peygamber Yaşaya okuyor. O da çok pahalıydı böyle bir kutsal kitap satın almak için o günlerde. O zaman memleketine dönüyor. Üzüntü içinde ve okuyor. Çünkü hala arayış içinde. Ve olayı burada görüyoruz. Şimdi kardeşler, ne yazık ki din seni asla ve asla tatmin edemez. Adam oraya gitti, hacca gitti. Yani kurban kesti, sevap işledi, baya pahalı oldu, baya yorucu oldu. Ama onun yüreğindeki o arzusunu dindirmemiş. Tapınağa gitti. Siz de işte kiliseye gelebilirsiniz, mum yakabilirsiniz, para verebilirsiniz. Ona karşı değilim. Ama bu seni tatmin edemez ve seni Tanrı'nın varlığına kavuşturamaz. Bu adam bunu öğreniyor. Bunun içinde aslında umutsuz, çaresiz ve üzüntü içinde memleketine dönüyor. Hikayenin devamını okuyalım. Ayet 29. Ruh, yani ruhu mukaddes, kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu. Filipus'a da konuştu. Bak bu adama bak. Melekler konuşuyor, Tanrı'nın ruhu da konuşuyor. Wow. Git dedi, şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya okumakta olduğunu işitti. Demin okuduğumuz gibi sesli olarak adam okuyor. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Çünkü işte arabanın yanına koşuyor bu adam. Bu da güzel aslında, bir soru sorarak yaklaşıyor adama. Bu çok önemli. Bazen insanları ikna etmek istediğimiz için baya bir tartışmaya giriyoruz. İşte şöyle diyor, şöyle diyor. Ama aslında değil. Yani bunların sorularını bilmeden cevapları nasıl vereceksin ki? O zaman bir soru sorarak yaklaşıyor. Yumuşak bir yaklaşım. Ne güzel değil mi? Yaklaşıyor, bir soru soruyor. Hadım da biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasına rica etti. Ve Filipus bence seve seve kabul etti. Evet, teşekkürler. Yardım istiyor. Evet işte. Demin çizdiğim bir resim yani. Bak, hadım alçak gönüllü. Ya alçak gönüllü, büyük bir vezir olmasına rağmen, ya da o kadar çaresiz ki aslında bu gizemli yabancı çöl yoldayken ortaya çıkıverince, evet yardım edebilir misin diye sordu. Sizlere aynı soruyu soracağım. Biri sana yol göstermedikçe nasıl anlayacaksın ki? Bugün vaftiz olacak kardeşlerimiz, işte vaftiz oldun mu şimdi, yani kiliseden ayrılıp ya istediğim kadar takılacağım, yaşayacağım. Olacak mı? Aslında yine de kardeşlere ihtiyacım var. Yine de bazı ayetler okuduğunda soracak sorularınız olacak. Yani kardeşlere ihtiyacınız olacak değil mi? Yine de kilise çok önemli. Eski bir ilahiyatçı şöyle dedi. Yani Tanrı senin baban olacaksa, kilise senin annen olacak. Seni yetiştirmek için, bakmak için. Çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. O zaman adam diyor ki, 32. ayet, kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın? Kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa'yla ilgili müjdeyi bildirdi. Şimdi Yeşaya'nın 53. bölümünden okuyordu bu adam. Bu bölüm Mesih doğmadan 700 yıl önce yazıldı. Çok eski bir bölüm, çok eski bir peygamber. Tamam mı? Ama acaba kimden söz ediyor bu peygamber? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye soruyor bu adam. Çünkü diyor ki, birinci ayette işte koyun gibi kesime götürüldü. Kürkücünün önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Hadım diyor ki ben demin Kudüs'e gittim. Orada kurban kestim. Kuzu yani. Gördüm. Ve bu adam kuzu gibi kurban olarak kesilecek. Bu kişi. Şimdi onların adetler şöyledir. Kurbanın fonksiyonu nedir? Aslında bir kuzu lazım. Gel sen bir kuzu olabilirsin. Şimdi. Süper. Şimdi onlara göre kurban böyle kesilir, tamam mı? Ben kesmeden önce elimi onun üzerine koyacağım. Sanki bütün günahlarım, bütün kirliliğim ona aktarılmış oluyor. Simgesel bir şekilde. Ona. Sonra kestim mi günahlarım yok oldu. Ve ben temiz kılındım. Ama bir problem var. Ya yarın tekrar günah işlersem bir tane daha. Değil mi? Ya 5 dakika sonra tekrar günah işlersem bir tane daha. Bu şekilde hem ya param bitecek ya da dünyadaki kuzular bitecek. Oturabilirsin. O zaman kurban sistemi böyle. Günahlarım yok etmek için kesiyorum ama problem bende mevcut olduğu için, günah yüreğimden çıktığı için tekrar ve tekrar kurbanlar kesmek zorunda kalacağım. O zaman adam diyor ki kimdir bu gönüllü olarak kesime giden kuzu? Kimdir bu kurban olacak kişi diye soruyor. İkinci ayette bunu okuyor. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Diyor ki bu adam utanç içindeydi. Herkes onu hor gördü. Ve aslında onun soyunu kim anacak? Ne demek? Çocuk yapmadan ölen bir adam. Yani onun ardından bir iz bırakılmadı. Fiziki açısından çocuklar yapmadan öldü. Onun adı tükendi yani yeryüzünden silindi. Bu hadımın dikkatini çekiyor. Neden? Çünkü kendisi de çocuk yapamayacak. Kendisi de bu telaş, bir korku içinde. Tamam yaşıyorum, zenginim, önemli ama öldüğüm zaman, o zaman ne olacak? Çünkü çocuğum olmayacak. Yeryüzünde bir iz bırakacak mıyım? Yoksa geldim, gittin, sonra bitti. Bizim de böyle bir korkumuz olabilir, değil mi? Tamam yaşadım 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl. Ama benden sonra, yani hayatım geçici, kısa. Benden sonra ne olacak? Bir iz bırakacak mıyım? Bir miras bırakacak mıyım? Özellikle çocukların yoksa. Bu soruyu sorabilirsin kendi kendine, bu adam gibi. Ne için yaşıyorum yani? Ne için uğraşıyorum? O zaman bu soru soruyor. Kimdir bu adam çocuk yapmadan öldü? Ve Filipus şöyle diyor. Yeşaya peygamber kendisinden söz etmiyordu. Çünkü Yeşaya peygamber evliydi ve çocukları vardı. O zaman bir başkasından söz ediyor. Ve bu bölümden başlayarak İsa ile ilgili müjdeyi paylaşıyor. Diyor ki aslında Yeşaya bir peygamberdi. Geleceğe bakıyordu. Böyle biri gelecek diye vaatte bulunuyordu. Ve İsa Mesih geldiğinde bu sözleri gerçekleştirdi kendi hayatında. Mesih çarmıha çakılarak bir kurban kuzusu gibi oldu. Bizim günahlarımızı kaldırdı. O çarmıhta öldü, kesildi. Günahlarımızı yok etmek için. Ve Mesih çocuk yapmadan, insani açıdan soysuz olarak öldü. Bu da çok önemli çünkü son haftalar boyunca Mesih'in soy ağacından birkaç kişinin hikayelerini okuyorduk. Değil mi? İşte Tamar, Davut, İbrahim, Rahab hepsi işte İsa Mesih'in soy ağacında yer aldı. Ta Mesih'e kadar bu kutsal soy devam etti ama Mesih de bu durdu yani sona erdi. Mesih öldü, bu kutsal soy devam etmedi çünkü çocuk yapmadı. Kesildi, silindi yeryüzünden. Neden peki? Muhtemelen Filipus Yeşaya 50. bölümünü devam etti ve bu ayette de rastlanmış olacaktı. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırdığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bir dakika. Bizim isyanlarımız vardı, onun bedeni deşildi. Bu adalet mi olabilir? Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hamdolsun. O zaman ne oldu? Çarmıhta bir değiş tokuş gerçekleşti. Mesih suçsuzdu. Biz suçluyduk. Bizim suçlarımız ona aktarıldı. O üstlendi, yüklendi ve bizim suçlarımız yüzünden o öldürüldü ki biz af bulabilsek diye. Bizim hastalıklarımız vardı. Onlar ona yüklendi ki biz şifa bulalım diye. O zaman bizdeki mevcut olan problem ona verildi. Onun cezasını o çekti ki biz özgür olalım diye. Çarmıhta böyle bir değiş tokuş gerçekleşti. Bu müjde hakkında şunları anlamanızı istiyorum bu hikayeden. Birincisi, sen neredeysen İsa seni orada bulabilir. Tamam mı? Adam Kudüs'e gitti. Kudüs'ten çıktı. Çoldan geçiyor bir yolda. Orada Filipus ortaya çıkıveriyor. Cin gibi. Cin gibi değil aslında ama ortaya çıkıveriyor. Tamam mı? Hello. Yani sen neredeysen İsa seni orada bulabilir. Wow. Seni çağırıyorsa, seni seçiyorsa seni bulur. Merak etme. Koskoca İstanbul'da 15 milyon insanlar arasında seni bulabilir. Başka ne arıyoruz? Hangi ayet okursan kutsal yazılardan İsa sana o ayet aracılığıyla konuşabilir. Neden? Çünkü bütün kutsal yazılar, Tevrat, Zebur, peygamberler, hepsi Mesih'e işaretler. Hepsi Mesih için yazıldı. Tamam mı? O zaman hangi ayet? Burada rastgele Yeşaya peygamberden bir ayet. Ama buradan İsa açıklanabilir. Ve herhangi bir ayet okursan Tanrı sana konuşabilir İsa hakkında. Çünkü hepsi onun için. Hepsi onun için. Bütün peygamberler Mesih'e işaret etmek için doğdular, yaşadılar. Başka ne öğreniyoruz? Acıların neyse, sıkıntıların neyse Mesih onları yaşadı ve seninle özdeşleşir. Bu çok önemli. Bu hadımın en büyük korkusu, en büyük derdi neydi? Çocuk yapmadan doğacağım, öleceğim. Ama aslında bu ayette görüyor ki Mesih bunu bile anladı, bunu bile yaşadı, bunu bile hissetti. Senin acıların neyse Mesih onları anlıyor. Vurdum duymaz, uzakta mesafeli bir Allah değildir kardeşler. Bize yakın, dertlerimizi hisseden, acılarımızı bilen bir Tanrımız var. İnanılmaz büyük bir müjde bu. Ve çarmıhta Mesih acılarımızı, yaralarımızı, utancımızı üstlendi ki biz esenliğe ve şifaya kavuşalım diye. Hamdolsun. O zaman Mesih'in fiziki çocukları yoktu, bu doğru. Ama manevi çocukları çoktu. Değil mi? Ve aslında bu İtiyopyalı adam için aynı şey gerçekleşti. Onun fiziki çocukları olmadı. Ama yani Hristiyan geleneklerine göre İtiyopya'ya döndü. Bu müjdeyi paylaştı. Ve birçok kişi imana geldi. Ve orada İtiyopya'nın ilk kilise kuruldu. Ve bugün 2000 yıl sonra devam eden bir kilisedir. Dünyanın en eski kiliselerden biri bu İtiyopya'daki kilise. O zaman bu adamın ruhsal çocukları çoktu. Hadım olmasına rağmen. İnanılmaz büyük. Yani Tanrı seni en zayıf noktanda kullanabilecek seni. Değil mi? Senin derdin, senin en büyük korkun, senin en zayıf noktan nedir acaba? Tanrı onu bile kullanmak, dokunmak istiyor. Hikaye devam ediyor. En son ayetlerimize geldik. Şimdi yola giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Şimdi bu çok güzel bir soru. Değil mi? Çünkü en önemli soruyu sordu zaten. Kimdir bu kişi? Hayata sorabileceğin en önemli soru ne? Kimdir? Ya Kudüs'e gitti, her şey yaptı, bayağı para harcadı. Ama en sonunda bu soruyu soruyor. Kimdir bu adam? Ve aslında bunun üzerine vaftiz de istiyor. Ha İsa'yı anladım, kim olduğunu anladım, onunla tanıştım. O zaman vaftiz olmak istiyor. Soruyor, ne engel var ki? Şimdi Filipus şöyle düşünecek. Birkaç ayet önce okumadığımız bir bölümde Filipus Samaria'ya gitmiş. Orada müjdeyi duyurmuş. Birçok kişi iman etmiş ve birçok kişi vaftiz etmiş. Ama onlar arasında bir kişi Simon diye bir büyücü vardı. Sahte bir imanlı. O zaman Filipus onu vaftiz etti ama sonra çok büyük zarar getirdi bu adam kiliseye. O zaman Filipus belki böyle düşünecek. Aslında bir engel var. Sadece birkaç saat seni tanıyorum. O zaman aslında imanını sınasam mı? Biraz beklesem mi? Daha mantıklı olmaz mı diye düşünebilir Filipus. Ve bazı kilise önderi de böyle yapıyor aslında. Tamam mı? İşte bir kişi vaftiz ettik sonra işte kayboldu bir yerde bir zarar getirdi bir şey oldu. O zaman bunu öğrendik artık. İman ettin mi? 2 yıl, 3 yıl bekle sonra seni vaftiz edeceğiz. Öyle mi? Ama burada ne diyor adam? İman ettim, İsa ile tanıştım, sevinç içindeyim. O zaman vaftiz olabilir miyim? Tabii canım. Değil mi? Çünkü iman üzerine bir kere bir vaftiz yapıyorduk burada. Başka bir kiliseden bir imanlı geldi. Tamam mı? İşte dedi ki vaftiz olacak kadınla biraz sohbet ettim. Birkaç soru sordum. İşte İbrahim'in annesi kimdi falan. Yani Yusuf'un babası kimdi falan. Birkaç işte soru sordum. Bu kadın hiçbir cevap veremedi. Niye vaftiz ediyorsunuz? Ben dedim ki çünkü bilgi üzerine vaftiz etmiyoruz insanları. İman üzerine vaftiz ediyoruz. Senin imanın var mı abi? O zaman seni vaftiz edeceğiz. O zaman sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Şimdi sevinç bence bundan kaynaklanmadı. Artık Filipus'u görmeyeceğim, sevinç içindeyim. Değil bence. Aslında Kudüs'te işte din içinde kurban kesmekle bulamadığı bir sevinç çölde bu yolda buldu. Çünkü önemli olan bütün bu hepsi işte şaşılaşı din, mum, dua değil. Önemli olan İsa Mesih'le tanışmak. İsa Mesih'i tanımak. Onu tanıyor musun? Her şey bir yana koy bu soruyu sor. Kimdir bu adam? Acılarımı anlayan, benimle özdeşleşen, benim yerime ölen, benim cezamı çeken kimdi? İsa Mesih. O zaman hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Bence bu Yeşaya bölümü okumaya devam etti. Ve 56. Bölümüne gelmiş olmalıydı. Ve orada bunu okuyoruz en son olarak. Rab'be bağlanan hiçbir yabancı, kuşkusuz Rab beni halkından ayıracak. Hiçbir hadım da ben kuru bir ağacım demesin. Çünkü Rab diyor ki şabat günlerimi tutan, beni hoşnut edeni seçen, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma, evimde evimin 4 duvarı arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Yok edilemez ebedi bir ad olacak bu. Wow. Ve bu hadım için çok önemli bir ayetti. O zaman burada şimdi vaftizlere geçeceğiz. Vaftiz olacak kardeşlerimizi çağıracağız. Ama ondan önce ben bu bölüm üzerine, bu ayetler üzerine kısa bir dua etmek istiyorum. O zaman dua edelim.